Pamir merhaba.
Merhaba Anıl.
Oğuz hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş geldin Oğuz.
Teşekkürler Pamir.
Bugün bir konuğumuz var ve Oğuz'la beraber çok popüler bir konu olan tükenmişlik sendromuna gireceğiz.
Bu sefer dinleyicilerimiz bir doçent doktordan burnout dinlemeye hazırlar mı? Ben öyle düşünmüyorum. Başlasın mı Anıl?
Başlasın.
Bugün Eskişehir ilinin Odunpazarı ilçesinin Kırmızı Toprak Mahallesi'nde bir stüdyoda kayıt alıyoruz. Ayağının tozuyla gelip bize eşlik ettiğin için de Oğuz çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimiz tabii seni tanımıyor olabilir ama aralarında tanıyanlar da vardır mutlaka. Biz seni tanıtacağız ama tanıtmadan önce klasik bir açılış sorumuz var. Zaten bu soru da seni tanıtma amaçlı bir soru. Bize kendinle ilgili öyle bir soru sor ki bu sorunun cevabı sadece sende olsun. Bizim ikimizin bilemeyeceğini düşün ve profesyonellik alanın yani mesleğin hani tıpla ilgili olmasın. İşte diyabet tedavisinde yeni çıkan ajanlar falan gibi bir şey olmasın. Bu sonu üzerinden biz şunu amaçlıyoruz. Dinleyicilerimiz seni bu soruyla tanıyabilsin.
Ya sorum şu olabilir belki. Ruhi suyu biliyor musunuz?
Biz Kalabak suyu biliriz Eskişehir'de.
Yo, hayır. Şeydi değil mi? Kalabak su. Halen öyle mi? Bir
ben
melodisi vardı.
Şey, sözleri yazıldığını bilmiyordum o meşhur melodinin üstünde. Sözleri var mı?
Sözlerini duyabilenler gerçek Eskişehirlilerdir.
Evet. Kalabak su.
Biz tanımıyoruz. Ruhi su kim? Yani
aslında bir halk ozanı.
Şimdi buradan ben şunu anlıyorum. Bir kere Ruhi Su ve sen Anadolu kültürü işte ve müzikle ilgilisin.
Belki hani bu örnekle başlayabiliriz. Hiçbir zaman tükenmemiş ve hayata her zaman pozitif bir şekilde bağlanmış bir insan. Bunu da işte aslında acılar içerisinde büyümesine rağmen bunu bu acılarını türküleriyle anlatmış ama her zaman dimdik ayakta kalmış. Benim için hani idol diyebileceğim isimlerden birisi bir halk ozanı.
Hani Anıl bu konuyla ilgili sen bir giriş yapıp bir soru yönlendirmek ister misin?
Tabii ki Pamir. Tabii tükenmişlik sendromu çok popüler bir konu. Son birkaç senedir, birkaç 10 yıldır konuşulan bir konu. Ve güncelliğini korumasının nedeni de çalışma şartlarının gün geçtikçe daha acımasız ya da daha kısır noktalara insanları sürüklemesi diyebiliriz. Bununla ilgili en mağdur olan sektörlerden bir tanesi de herhalde şüphesiz sağlık sektörü değil mi olsun?
Kesinlikle. En sık aslında böyle insan ile ilişkiler içerisinde olan eğitim ve sağlık gibi sektörlerde görülüyor. Aslında her sektörde görülüyor. Tükenmişlik sendromunu biraz tanımlamak gerekiyor ama benim çok ilginç bir hikayem var. Yani aslında bunun İngilizcesi burnout işte biliyorsunuz.
Aynen.
Ya şimdi ben asistanlığım döneminde Avrupa İç Hastalıkları Uzmanlık Federasyonu'nun bir kış okulu vardı. Buraya gitmiştim. Şimdi orada genç dahiliyeciler böyle toplandık, konuşuyoruz ama konu hep burnout üzerinden gidiyor. Şimdi tabii ben de Anadolu'da büyümüş bir adam. Burnout ya bunun tam İngilizcesini bilmiyorum hakikaten.
Bunun bir türküsü vardı
falan. Aynen yani hani bunun bir türküsü de yok yani.
Ruhi Sürün albümlerini karıştırıyoruz falan.
Neydi bu burnout falan diye böyle. İşte ilk defa duydum. Sonra tabii hemen orada Google'ladım. Karşıma hemen görsellere baktım daha da hızlı olsun diye okumayayım diye. Böyle arabalar çıktı. İşte patinaj yapan, el freni çekilmiş arabalar böyle kendi etrafında dönünce İşte ortaya bir duman çıkıyor biliyorsunuz lastikler yanıyor. Buna burnout deniyormuş yani İngilizceden gelen aslında temel adı o. Ama daha sonra hani baktım biraz daha Allah Allah diyorum bundan bahsediyor olamazlar herhalde diye düşündüm. Çünkü hepsi bundan şikayetçi hani kafamda canlandıramadım. Ama sonradan bir baktım ki aslında Türkçesi bunun tükenmişlik sendromuymuş. Yani düşündüm bence çok güzel bir çeviri hani başka neler diyebilirdik bu burnout'a diye. Aklıma böyle kendi kendime daha sonra böyle sorular sordum aslında. Hani burnout'u Türkçe'ye daha nasıl çevirebiliriz? Var mı aklınıza gelen bir şey?
Yanıp gitme kül olma sendromu.
Değil mi? Yanmak, yanmak aslında hakikaten.
Tükenmek ve yanmak gibi.
Kesinlikle yani bence yanmak veya bu daha sonra şöyle düşündüm. Hani arabanın böyle kendi etrafında el freni çekilmiş şekilde dönmesi aslında bizim de böyle bir kısır döngü içerisinde kendi çevremizde dönmemiz ve yanmamız. Ve sonunda da tükenmemiz. Acaba dedim buna bunu birleştirebilir miyim falan diye düşündüm.
Metaforik olarak da çok anlamlı aslında.
Hakikaten değil mi? Yani çok da mantıksız evet. Düşünmüyorum gibi metaforik geldi ama olarak, ne dersiniz?
Evet metaforik olarak gerçekten çok mantıklı. Şöyle aklıma geldi benim. Arabanın lastiği yanıyor ve oradan bir isimlendirme olmuş. Peki arabayı kim kullanıyor? Lastiği kim yakıyor?
şöyle acı bir durum var. Arabanın içerisindeki bunu yapmak istiyor. El frenini de çeken o. Aynı zamanda gaza basan da o. Ve aslında hiçbir yere gidemiyor. Kendi etrafında dönüyor ve lastiklerini yakıyor.
Yani burada insana bunu yansıtacak olursak araba da biziz, şoför de biziz. Kesinlikle. Yanan lastik yanan de biziz. Yine biziz yani. Kendi kendimizi yakıyoruz. Aynen.
Tabii bu metaforlardan aslında biraz daha böyle güncele gelmek gerekiyor. Ya evet. Da gerçekten bu hayatımızda nasıl böyle etkiler yapıyor gelmek gerekiyor. Şimdi sonradan ben baktım işte tükenmişlik sendromuymuş ya bu. Aa tamam bundan konuşuyormuşuz falan dinliyorum. Nelerden şikayetçiler? İşte uzamış çalışma saatlerinden şikayet ediyorlar. Ama soruyorum 4 ila 6 saat çalışıyorlar. Diyorlar ki işte nöbetlerden şikayet ediyorlar. Ve bu nöbetlerin uzun nöbetlerin onları burnout'a sokacağından işte bahsediyorlar. Ama soruyorum nöbet sonrasında dinlenme fırsatları da var. Allah Allah diyorum. Ben de o kadar mutluyum ki yani oraya gitmek için bu arada bir haftalık bir kurstu bu. Ben gün aşırı nöbetler tuttum tamam mı? Neredeyse böyle 3 gün üst üste gün aşırı nöbet tuttum ve nöbet sonrası çalışmıyorum.
Ne bedeller ödedim.
Hani ben oraya gidebilmek için ne bedeller ödedim ama ben çok mutluyum. O iyi ya işte yurt dışına geldim işte burada böyle biraz eğleniyoruz falan. Bir de şu da var gidince hani o ayki tutacağım diğer nöbetleri de yine sıkıştırmış oldum. 3 gün gün aşırı tutacağım ama ben burnout gibi bir kelime yok literatüründe.
Oraya gittiğinde hiç şunu düşündün mü? Derdinizi seveyim gibi böyle içinden geçti.
Ya evet mi? Evet aslında hani derdinizi seveyim dedim hakikaten ben de böyle. Ya çünkü bizim literatürümüzde yok değil mi? Yani burnout, tükenmek diye bir kavram. Hani
bununla ilgili kültürel farklılıklar var bu arada.
Kesinlikle. Ben de şöyle dedim. Ya ben Anadolu'dan gelmiş gariban bir köleyim. Hani onlar sendikalı ben Harranlıyım yani başka bir şey değil yani. Bence bu. Bir de bizde burnout olursan ve iş yapamaz hale gelirsen sana direkt tembel derler değil mi herhalde?
Tembellik ve tükenmişlik arasında çok benzer noktalar var. Bazen insan ya ben bu kadar yapabiliyorum diyebilmeli. Bunları konuşacağız birazdan. Az önceden beri bağlam kapsamında birçok tanım yaptık ama Mayo Clinic'ten bir bilim insanı Dr. Lott yapmış. Kronik ve dinmeyen bir stresin tezahürü olarak tanımlıyor tükenmişlik sendromunu. Yani alt temelini oluşturan şey büyük bir stres ve bizim de daha önceki programlarda bahsettiğimiz o koşuşturma ve o koşuşturmanın farkındalığının eksikliği diyebiliriz. Hepimizin içinde bulunduğu o çember, o lanetli çember olarak da adlandırabiliriz.
Aslında bizim açımızdan da güzel oldu. Çünkü Enes'le konuştuğumuz koşuşturmaca kültürü, işte Behçet'le konuştuğumuz başarı ve şu an seninle de tükenmişliği konuşuyoruz. Hepsi bir bütün oluyor gibi. Atilla'yla da zaman yönetimini konuşmuştuk. Ne? Resmen farkında olmadan seri yapmışız.
Yani. Aynen öyle. Hakikaten. Enes'le olan podcast'inizi dinlemiştim. Bir tespiti vardı hakikaten çok hoşuma gitti. Kapitalizm şunun üstüne kurulu. Elimizde bir alan var. Ekonomik bir alan. Kar elde edebilmek için o alanın dışına çıkıp dışarıdaki bir alanı tüketip ekonomiye dahil etmemiz gerekiyor demiş. İşte şehir hayatını düşündüğümüzde de burada artık o ekonomik sisteme dahil edilebilecek tek bir şey kalmış. Kişinin zamanı ve emeğinden başka bir şey kalmamış diyor. Ve hani sistemin kar edebileceği tek şey artık bireylerin emeği diyor. Şimdi ben de onun bu cümlesine şöyle bir şey ekleyeyim mi? İşte bu düzenin biraz böyle düzen eleştirisi de yapıyoruz ama hem sebebi hem sonucu olarak işte asla duraksamayı ve boşluğu kabul etmeyen acımasız çalışma prosedürleri var. Ve bu süreçte de bireyi hayli zorluyor. Aslında bizi tüketiyor yani. Tüketmek aslında buradan geliyor. Bize bu tüketimi yapan veya kendi kendimizi tükettiren sistem. Ama böyle sistemi çok eleştirebiliyor muyuz buradan?
Hani tabii biz kesiyoruz onları. Yaklaşık programın kaçıncı dakikasına geldik bilmiyorum ama biz hala tanıtmadık Anıl Oğuz'u.
Gerçekten. Ay evet ya. Bir de tükenmişliğin de tanımını bir yapmadık öyle girdik konuşuyoruz ama ben de bir tanımını da yapmak istiyorum. Tabii siz ki. Beni tanıttıktan sonra.
Tamam. Ben o zaman şu an doçent doktor Oğuz Abdullah Uyaroğlu'nu tanıtıyorum. Kendisiyle zamanında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde kısa bir dönem de olsa beraber çalıştık ama sonra benzer yollardan geçtik. İç hastalıkları uzmanı. Osman Gazi'de tıp fakültesini bitirdikten sonra ihtisasını yapmak üzere Ankara'ya bir yol alıyor. Hızlı trenle mi geçtin?
Evet evet direkt o zaman hızlı treni bekledim. 6 sene sonra tamamlandı ve ben de direkt Hacettepe'ye geçtim.
Ondan sonra orada kaldın. Genel dahili üzerine evet. Doçentliğini de aldın ve şu an çok aktif bir şekilde hem Türkiye İç Hastalıkları Derneği'nde hem yabancı derneklerde görevler alıyorsun. Aynı zamanda tükenmişlik sendromu da senin üzerine çalıştığın bir alan. Yani yabancı kongrelerde bunu konuştuğun, bizim kongrelerde yine anlatıyorsun, hatta küçük çalıştaylar yapıyorsun.
İsterseniz şöyle başlayalım mı? Burnout kavramı aslında ruhsal bir problem gibi geçiyor. Bunu niye ben anlatıyorum? Bence ben biraz bu konuyu kendimle de özdeşleştirdim. Bir de bu konunun duyulmasının, hani ben o zaman gittiğimde asistanken hiç duymamıştım burnout diye bir kelimeyi ya da tükenmişlik. Hani çok popüler değildi hakikaten bizim ülkemizde ve bunun bence bizim ülkemizde de duyulması gerektiğini veya herkesin bu farkındalığının olması gerektiğine inandığım için aslında burnout'un üzerinde biraz fazla duydum. Yani hakikaten Türkiye'nin burnout'u duyması Meryem Uzerli ile oldu. Bu sürece gelene kadar tükenmişlik nedeniyle kaç tane hekim depresyona girdi veya intihar etti aslında. Bugün konuşmamız gereken şeylerden biri de belki bu. Doktor intiharları, hekim intiharları. İşte o yüzden ben de kendime böyle bir görev edindim. Yani bir iç hastalıkları uzmanı olarak benim burada burnout'u konuşacak belki akademik bir kariyerim de yok ama bunu hakikaten gönüllü olarak yapmak istiyorum ve bu konuda farkındalık oluşturmak için işte kongrelerde, böyle çalıştaylarda veya yine yurt dışında da bununla alakalı birkaç konuşmayı yapabilme şansım oldu. O yüzden bence burada olmam da benim için çok anlamlı. Yine tekrar size teşekkür etmek istiyorum. Buraya beni davet ettiğiniz için ve bu konuyu konuştuğumuz için.
Rica ederim. Ben Anıl'a da teşekkür ediyorum buraya beni davet ettiği için. Çünkü gerçekten buraya Anıl davet etti. Burayı o buldu. Sabah mesaj atıp böyle bir yer olduğunu öğrendim. Anıl teşekkür ederim.
Rica ederim Pamir. Biz de Oğuz'a teşekkür ederim. Halka tamamlansın. Oğuz gerçekten teşekkür ederiz. Farkındalığın arttırılması ve büyük bir adım attığın için bu çok önemli gerçekten. Farkındalığı yüksek dahiliye hekimleri ve sonrasında belki tüm hekimler üzerinde bazı tükenmişlik sendromları açısından bir bilişsel seviyede artış sağlayabilirsek çok mutlu oluruz. Psikiyatrist olmasak da şunu biliyoruz. Tüm psikiyatrik hastalıklar ilk planda tanıyı kabullenerek başlar. Tükendiğimizi bilmek ve dur diyebilmek için belki de daha öncesinde, yani bunu birazdan bahsedeceğiz, tükenmişlik sendromunun ileri aşamalarında, yani kişilik değişimleri, işi olan yabancılaşma gibi daha ileri aşamalara geçmeden bile burnout, yani tükenmişlik sendromunun bulgularını algılayabilmek çok önemli.
Ve ben şimdi bu konuya olan ilgim böyle arttıkça böyle arkadaşlarımı düşündüm. Evet ya, o aslında tükenmişlik sendromundaydı da biz ona yandı ya bu çocuk falan deyip geçiştirmiştik. Ya da ne oldu ya bu çocuğa?
İyiydi bu çocuk.
Demiştik.
Birkaç yıl içinde.
Bir şey oldu. Hani aslında o evrede gerçekten hani arkadaşlarımıza da yardım etmek için bence bu farkındalığımızın olması lazım. Zaten tedavilerden birisi de o. İlişkilerimizi sıkı bir şekilde, kuvvetli bir şekilde tutup birbirimize destek olmak bu açıdan. İlk defa böyle 1974 yılında işte Amerikalı psikolog Herbert Freudenberger, doğru söylediğimi düşünüyorum, tarafından tanımlanmış ama diyorlar ki ta eski ahitte kadar gittiğimizde orada dahi bahsediliyormuş. İşte papazlar İlyas'ın yorgunluğundan bahsetmektelermiş. Buradan modern tanıma girmek istiyorum aslında biraz. Hani şimdi konuşuyoruz ama aslında bir başlangıç yapalım. Şimdi bizim bu günümüzdeki tükenmişlik sendromunun modern tanısı ya da tanımı Maslach ve arkadaşları tarafından, bunlar da psikolog, bunun üzerine çalışıyorlar, şöyle yapılmış. Diyor ki işte kişinin iş yaşamında ve diğerleriyle ilişkilerinde olumsuzluklara yol açan öz saygı yitimi, kronik yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının gelişimiyle birlikte seyreden fiziksel tükenme, duygusal tükenme ve entelektüel tükenmeyle karakterize bir sendrom. Yani burada mutlaka bilmemiz gereken üç temel boyut var. Birisi duygusal tükenme. Bu çok önemli. Daha sonra işte işe karşı bir duyarsızlaşma, işten uzaklaşma duyguları ve sonunda da işe yaramama ve başarı eksikliği. Üç temel boyutunu bu şekilde ele almalıyız. Ama tükenmişlik sendromunu hani bir ruh hastalığı olarak kabul etmemişler. Demişler ki hekimlerde son zamanlarda sık görülen bir fenomen olarak hani bunu kabul ediyoruz demişler. Aslında bu durum birçok şekilde bize kendini gösteriyor ama bence biz göremiyoruz en kötü şekilde sonuçlanana kadar.
Göremiyoruz çünkü terminal evre kanserler gibi son evrede karşımıza çıkıyor ve müdahale şansımız kalmıyor.
Kesinlikle çok güzel bir benzetme oldu bence de. Yani intihar ettikten sonra mı artık farkına varacağız?
Pekala, biz hekimler olarak çok yoğun çalışıyoruz. Gündelik hayatlarımızda da sosyal ilişkilerimiz aslında kısıtlı. Yani sosyal farkındalığımız geniş insanlarız. Çünkü insanları anlamak ve onların derdine derman olmak için sosyal açıdan farkında olmak lazım. Ama aynı farkındalığı kendi iş arkadaşlarımıza gösteremeyebiliyoruz. Burada biraz da aslında hekim hekimin hekimi olmalı. Yani biz birbirimizi sıkı gözlemlemeliyiz. Birbirimize destek olmalıyız. Bu son zamanlarda yapmayı ihmal ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Ben şuradan şu noktaya gelmek istiyorum. Son evreye kadar fark edemiyoruz tükenmişlik sendromunu. Ama ilk evrelerde bazı bulgular verebilir bize. Yani çalıştığımız insanlar veya arkadaşlarımız basitçe bir işi yapmaktan kaçtıklarında biz onlara ya sen tükeniyorsun biraz ara ver diyebilmeli miyiz?
Anıl, bu soruyu Oğuz'a yönelttim biliyorum ama bu da çok suistimali açık değil mi ya? Yani kime göre neye göre tükendin? Bunun bir eşi, kültürü, farklı bir şeyi olmamalı mı yani? Asistanlıktan da ben hatırlıyorum bir sürü milletten uyruktan gelen kişi vardı. Mesela şimdi bir İspanyol gelse... Bir orada işte bir Türk, bir İspanyol.
Hacettepe'de.
Bir de Azeri.
Kesin olsun. Başlasa hepsinin eşiği farklı olacak.
Senin aslında kongrede fark ettiğin şey
de
o.
Evet yani... aslında ben de onun farkına varmıştım. Hani burada bir de bizim kendi kültürümüz de var değil mi? Bir tıp kültürü var. Sanki böyle askeriye gibi bir eğitim alıyoruz. Ne dersiniz? Haksız mıyım?
Kesinlikle.
Abartıyor muyum yani? Hani bizde burnout şu demek. Hani kime uyaracağız? Tembellik oluyor. Çünkü mesela hani... Mobbing var hakikaten olduğunu düşünüyorum değil mi? Yani bunu buradan söyleyebilirim. İş yükümüz ağır. Takdir edilemiyoruz. Hani edilmiyoruz yani. Kendinizi böyle duygusal olarak bitmiş, çökkün hissettiğiniz oluyor mu? Ya ben bugün hiç işe gitmek istemiyorum dediğiniz.
Olmadı ha. Oluyor mu diye.
Tabii mi olmuyor son zamanlarda?
Ha, tamam yani. Çok güzel. Mesela işe gittiniz ya da bitse de ben bir an önce gitsem. Ben burada olmak istemiyorum gibi söylemler. Hiç başladım ya bunları söylediğiniz oldu mu kendinize?
Zamanında kesinlikle oldu evet.
Yani bu sürecin başlangıcı aslında. Hani böyle bir evre mutlaka bu duygusal tükenmenin olması gerekiyor. İşte genelde bu evrede kişiler işe gitmek istemiyor veya geç gidiyorlar. Hani veya işten böyle ayrılmalar bile olabiliyor. Tabii bu çalışanların sosyal hayatını ve aile hayatını da böyle yavaş yavaş etkilemeye başlıyor. Hatta burada aslında tükenmişliğin tanımında olmazsa olmaz bir şey var. Burada o yüzden tükenmişliğe ayrı bir ICD verilmiş. Yani tükenmişlik dediğimiz bu semptomların tamamen iş yerinde yaşadığımız streslerle ilişkisi olması gerekiyor. Yani bu bir depresyon değil, bu bir anksiyete bozukluğu değil. Bu tamamen kendisi başlı başına ayrı bir sendrom. Ve bunun mutlaka buna tükenmişlik dememiz için... İş yeriyle ilişkisi olması gerekiyor.
Majör kriterimiz bu.
Evet, majör kriterlerden biri bu.
Peki tanıyı şöyle koyabilir miyiz? Mesela tükenmiş olduğundan şüphelenen kişiye mesela bilet alıp işte San Sebastian'a falan yolluyorsun ya da Ibiza'ya bir yere. Bir bakıyorsun senin tükenmiş dediğin adam orada parti çocuğu çıkıyor.
Ya tabii ki iş yerindeki stresten uzaklaşmadan dolayı
uzaklaştın.
Bunu yaşamış
aslında
olabiliriz.
Ne kadar hayat dolu, ne kadar canlı, evet. Neşeli biriymiş.
Kesinlikle.
Mesela İspanya'yı anlattım. Biraz çalışma koşullarını konuşma fırsatımız oldu. Orada dedin ki nöbet sonrası izinliler.
Evet. Çalışmıyorlar
evet.
Zaten.
Günde daha az hasta bakıyorlar.
Kesinlikle.
Bizim kadar şiddet problemleri yok. Daha iyi maaş alıyorlar. Toplumda belki daha iyi konumdalar, yerdeler. Kendilerini daha gerçekleştirmişler. Ama tükeniyorlar.
Bu soruyu ben de onlara sormuştum. Bana gelip bir konuşma sonrasında İspanya'dan gelip dediler ki ya biz de önlemler almaya çalışıyoruz. Ben şaşırdım ya dedim. Hatta onlara böyle söyleyince de biraz böyle bozuldular. Ben sizin iş ortamınızda tükenmişlik sendromuna neden olabilecek bir şey görmüyorum dedim ama ilk tanımlayan yer neresi? Burnout'u Amerika. Neden? Çünkü çok sevdiğim bir şarkıcı Bob Marley'in de dediği gibi bilmiyorum bu sezona mı ait ama bence, dur sözü söyleyeceğim. Sömürü nerede fazlaysa bence isyan da orada çıkar ya. Ya de, hani hakikaten sömürü orada çok fazla bence. Ve şunu gördüler. Ya burnout oluyorlar ya. Ne oluyor? Neden biliyor musunuz? Sistem bundan rahatsız oldu. Sizce neden bu farkındalık Amerika'da oluşmaya başladı? Çünkü Amerika baktı ki para kaybediyor bundan.
Evet.
Çünkü işçiler... Burnout'a giriyorlar ve daha verimsiz çalışıyorlar. Aslında tamamen yine sistem bundan baktı ki daha karsız hale geçiyor. Ya o zaman biz tamam burnout için önlemler alalım dedi. Aslında bakın yani burnout'un farkındalığının Amerika'dan çıkıp yine Amerika'dan tüm dünyaya yayılması yine sistemle alakalı. Hakikaten kapitalist sistem yarattı bunu ve şimdi de sözde bence önlemler alıyor. Amerika'da aslında bu olay yine nasıl farkındalığı olmaya başlamış biliyor musunuz? Doktor intiharlarıyla. Bununla alakalı 2016 yılında işte Physicians Suicide Letters diye intihar eden doktorların mektuplarını incelemiş bir bilim insanı Pamela Weibel isminde. Kendisi de bu arada hekim.
Bunları da bir araya getirmiş galiba.
Ve bunları bir araya getirmiş. Bu arada bunu da bu kitabın da bu mektupları, intihar eden doktorların mektuplarını da dinleyebiliyorsunuz. Böyle aynı bir podcast var İngilizce. Ben dinlemeye çalıştım. Mesela biri çok böyle hani beni etkiledi. İşte şöyle şeyler anlatıyor. Çok kısaca bahsedebilir miyim bundan? İşte mesela diyor ki uzmanlık eğitimim sonrasında mesleğimin ilk yılındaydım. Ve size ölümü ne sıklıkla düşündüğümü anlatamam. Hayatımdan nefret ettiğimden değil, harika bir kocam ve ailem var. Yani ailesiyle alakalı bir problemi yok. Ancak bir doktor olarak günlük yaşamın baskıları çok büyük. Sürekli çalışıyorum. İzin günlerimde bile çalışıyorum. Bir gün izin aldığımda bunun bedelini daha sonra beni bekleyen işin iki katı kadar ödüyorum. İnanılmaz değil mi ya? Bizi anlatıyor hakikaten.
Evet.
Tek yapmak istediğim yardım etmekten başka bir şey değil. Ama buna rağmen bana bağıran hastalarım var. Beni kandırmaya ve bana yardım edecek herhangi bir kaynak bırakmıyorlar. İşte iş yerinde ağlıyorum. Bazen uyumak için dahi ağlıyorum. Kendimi depresyonda hissetmiyorum. Hayatımın değerli olduğunu biliyorum ama bazen intihar düşünceleriyle de baş edemez hale geldim diye böyle bir mektup yazmış. Daha sonra bu mektuplar inceleniyor ve hepsi gerçekten yine iş yeri stresiyle alakalı. Tükenmişlik sendromu ve sonuç intihar. Hemen buradan izninizle devam edeceğim. Çünkü duygusal tükenmede duramazsak ikinci aşamaya geçiyoruz tükenmişlikte. Üç aşama var demiştim hatırlıyorsanız. İkincisi de duyarsızlaşma. Bu evre aslında bizim gerçekten gözle görülür olan evremiz oluyor artık. Hani en önemli, en problemli boyutu da bu diyorlar. Çünkü mesela doktorlar özelinde söyleyeyim. Bunlar tanımda böyle yazıyor. Bir kere soğuk ve mesafeli olmaya başlıyoruz. Karşımızdakinin insan olduğunu unutuyoruz. Bir de şu çok ilgimi çekti. Alaycı bir tutum. Küçümseyici davranışlar. Burada biraz kendimizi eleştirelim mi? Hani hekimler bazında ne dersiniz? Mesela bunu yapıyor muyuz sizce?
Evet.
Biliyor musunuz bu mesela o kadar üzerinde durulmuş ki birçok çalışmada hani tükenmişlik sendromuyla ilişkilendirilen en sık hani problem ya da en sık gözlenen şey küçümseyici davranışlar ve alaycı tutumlar. Halkı aşağılamak gibi, küçümsemek gibi. Yani bunu dinleyen meslektaşlarım umarım hani buradan bana saydırmıyorlardır ama hakikaten yok mu böyle?
Var.
Var. Bunu itiraf edelim bence diye düşünüyorum. Ama bakın bu olduysa eğer artık karşımızdakini insan gibi dahi görmemeye başladıysak geçmiş olsun. Gerçekten artık duygusal tükenmeden bu duyarsızlaşma evresine girdik. İşte burada demeye başlıyoruz. Bu çocuğa ne oldu ya? Yandı abi bu ya. Bu hiç böyle değildi. Bu iyi bir çocuktu. İşte ama burada arkadaşımızın elinden tutmalıyız. Burada artık tamam sen bir dur demeliyiz.
Bu nokta aslında sosyal izolasyonu da sağlıyor. Çünkü kişi çevresinde büyük duvarlar örmeye başlıyor. Kendi korumak için yapıyor bunu belki ama. Harikasın.
Gerçekten çok güzel konuşuyorsun. Çünkü buradan şöyle oluyor. Kendine başka arkadaşlar edinmeye başlıyor. Mesela alkol bağımlılığı, işte madde bağımlılığı, sosyal izolasyon, kendini tamamen kapatma. O yüzden bu duyarsızlaşma evresi çok önemli.
Doğru.
Araya girdim Anıl, kusura bakma.
Yo, ben de girmiştim.
Beni çok heyecanlandırıyorsunuz gerçekten.
Estağfurullah. Anıl bağlama çalmıyor ama çok güzel bağlama yapar.
Onu hissettim gerçekten.
Doğal bağlayıcı.
Daha sonra da ne oluyor? Üçüncü aşamayı da anlatayım ve tamamlayalım diye düşünüyorum. Kişisel başarı hissinde azalma.
Doğru.
Ve iş listemizi hiçbir şekilde yetiştiremiyoruz. Hani bunu artık şey görselleştireyim. Bize verilen işleri gerçekten yapamaz hale geliyoruz. Yapamıyoruz zaten. Bu yapamadıkça da iyice kişisel başarı hissimiz de azalıyor. Kendimizi halbuki değil mi tıp fakültesini kazanmış hepimiz çalışkan başarılı insanlarız ama bir anda kendimizi başarısız dünyanın en beceriksiz insanı olarak görmeye başlıyoruz. Ve bu sarmal artık böyle alıp gidiyor. Kendimizi daha da değersiz şekilde hissetmeye başlıyoruz. Ve bu değersizliğin sonunda da artık yaşamak istemiyoruz deyip ne yazık ki intihar ediyoruz. Yani bunun üzerinde mutlaka o yüzden durmamız gerekiyor. Çünkü doktor ölümleri veya doktor intiharları ülkemizde de inanılmaz hani boyutlara ulaştığını düşünüyorum. Değil mi? Haberlerden. Yani şu şeye baktım. Bakın mesela bir hafta önceki haber diyor ki 2023 yılının ilk 10 ayında 2541 hekim yurt dışına çalışmak için ihal belgesi talebinde bulunmuş. Aslında bu tükenmişlik sendromunun belki kaçış yollarından biri değil mi? Ondan öte bir hafta önceki haberden daha 3 gün önceki habere gelmek istiyorum. Bakın burada ne diyor? 30 Ekim gününde Türkiye'nin farklı yerlerinde 3 tane hekim intihar etmiş. 8 Ekim haberinde diyor ki Türkiye'de son 2 hafta içinde 3 hekim ve 4 tıp fakültesi öğrencisi intihar etti. Birisi de ne yazık ki benim bulunduğum üniversitede Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir öğrencimizdi. İnanılmaz etkilendik. Gerçekten çok çok acı duyduk, çok çok üzüldük ama bakın artık yanımızda, yani bu tükenmişlik sendromu kapıda. O yüzden çok önemli olduğunu
bir
düşünüyorum.
Bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Burada? Hani biraz yine çuvaldızı batırmak adına çok çok etkilendik dedin hani intihardan. Mutlaka ortamdaki herkes etkilenmiştir. Ama etkilenip dönüp çalışmaya devam ettiniz değil mi?
Sessizlik hakkımız var mı?
Yani biraz ben şimdi iki şey söyleyeceğim aslında burada senin anlattıklarından. Birincisi tıp fakültelerine bu dünya genelinde olabilir. Herhalde girmeden önce bir psikolojik değerlendirme. Eğer A tipi kişi, yani yatkınlığın varsa tükenmişlik sendromuna gibi ve işte intihara, belki uzak durması tavsiye edilebilir. Sonuçta seçmesi engellenemez ama hani bakın size farklı iş gibi olanakları sağlanabilir. Bir ikincisi de insanın yine ben kendini tanıması diyeceğim burada. O da şu anlama geliyor. Kendinizi tanıdığınız zaman biraz daha farklı yaklaşabiliyorsunuz olaylara. Bunu şuraya bağlayacağım. Yani tamam biz hep sistemi eleştiriyoruz, kapitalizmi eleştiriyoruz. Biz hep dışarıdaki ne bileyim kıdemlilerimizi eleştiriyoruz, başka koşulları eleştiriyoruz. Ama bir yerde bu içimizde bitiyor. Yani biz değiştiremeyeceğimiz şeyleri çok kafa yormak yerine birazcık kendi zihnimizde olan bitene odaklanmamız gerekiyor. Bu da Anıl yine Stoa felsefesinin özellikle Marcus Aurelius'un sözlerindendir. Burada kendimizi kurban yerine koymadan bir tepki koymamız gerektiğini düşünüyorum ben.
Ne gibi tepki koymayı düşünüyorsun?
Hayır demek. Sınırlarını evet. Çizmek. Başarı senin üzerine atılan her işi yapmak ve kimseye ses çıkarmamak. Hastayken kolunda serumla hastanede nöbet tutmak değil yani.
Bazen bununla övünüyoruz değil mi? Evet, hastaydım ve işte nöbet tuttum. Ben mesela şöyle bu gece hiç uyumadım diye övünürdüm acil nöbetlerinde.
Evet. Yani.
Hakikaten öyle. Çok haklısın.
Ve bununla ilgili mesela eğer elimizdeyse yapılacak işlerin mümkünse son tarihini kendimiz belirleyelim. Yani ben bu zamana kadar bu işi tamamlayabilirim. Benim kapasitem bu diyebilmeliyiz.
Ya
yani
karşınızda bu... hiçbir şeye hayır diyemeyen, her işe atlayan bir insan olarak bunu hani çok samimiyetle burada söyleyebilirim.
Tamam, konunun uzmanı değilsin Oğuz ama yani psikolog anlamında diyorum. Klinik kesinlikle. Psikolog ya da psikiyatrist
bunu
değilsin.
Kabul ediyorum zaten.
Ama yaşıyorsun, görüyorsun arkadaşlarında. Var mı
söylemek? Tek amacım farkındalık şeyler? Aslında. Yani şunu dinleyen biri için dahi. Ya evet, tükenmişlik var. Böyle bir durum varmış. Acaba bende olabilir mi ya? Diye kendini sorgulaması. Veya ya bizim işte Ahmet'te böyle böyle şeyler vardı. Acaba onda tükenmişlik sendromu mu var? Demesi, bu cümleyi kurması dahi benim açımdan yeterli.
Peki insanlar aslında zayıf veya tembel oldukları için değil, işleri ve kendileri arasındaki uyumsuzluklar nedeniyle tükenmişliğe girebilir. Benim son olarak söyleyeceğim şey şu. Bunu fark etmek çok önemli dedik. Okey bu cepte ama fark ederken de mutlaka bir plan yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir plan dahilinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir insan, bu hekim olabilir, başka biri olabilir, yanımızda sevdiğimiz ailemizden bir insan da olabilir. Herhangi bir iş veya herhangi bir meşguliyetten dolayı tükenmişliğe girdiğinde onu o çemberden çıkartacak olan kişi her zaman kendi olmayabilir. O yüzden yardıma ihtiyacı olduğunu gördüğünüz birini mutlaka elinden tutmanız gerekir tükenmişlik açısından diyorum Pamir.
Çok güzel bir kapanış oldu. Bugün bizle olduğun için çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Benim için çok ama çok eğlenceli bir an oldu. Gerçekten bu o hustle culture'ın içerisinde kendimi mutlu hissettiğim veya kendi cümlelerimi kurabildiğim bir alan verdiniz bana. Şaşırdım yani hakikaten. O yüzden ben size çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz Oğuz. Ben öyle düşünmüyorum, bu bölümde tükenmişlik sendromunu konuştuk ve çok değerli katkılarından dolayı ve çalışkanlığından dolayı Oğuz'a teşekkür ederiz. Gerçekten program açısından da bizim açımızdan da çok güzel geri bildirimler oldu. Bir şey söylemek ister misin?
Yani siz tükenmeyin ama bizim bölümlerin hepsini tüketin.
Ben öyle düşünmüyorum, sonuna geldik.
Ben öyle düşünmüyorum, bitti.
Ben de öyle düşünmüyorum diyebilir miyim ya?
Tabii ki diyebilirim.
Ben öyle düşünmüyorum.
Teşekkürler.